Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okuyarak biz de bu yolu öğrenmeye gayret ediyoruz. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde Sa'd bin Ebi Vakkas ve onun rivayet ettiği hadis-i şeriflerle de birlikteyiz. 1565. rivayeti okuyacağım. Amir bin Sa'd, ki Sa'd'ın oğludur, o da babasından rivayet ettiğine göre Sa'd bin Ebi Vakkas'tan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müezzinin ezanını işittiğinde Allah'tan başka ilah olmadığına, tek ve ortağı bulunmadığına, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulü olduğuna ben de şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ve din olarak da İslam'dan razı oldum diyen kişinin günahları bağışlanır. Ezan, Allahu Teala'nın bir çağrısı, kulluğa çağrı. Dolayısıyla bu çağrının içerisinde tevhid var, iman var ve kulluğa çağrı var. Kul olmayı kabullenmek, Allahu Teala'nın Rabliğini bilmek anlamında bu çağrıyı duyan bir Müslüman hemen şöyle diyecek. İmanını yenileyecek, yineleyecek, tekrarlayacak ve diyecek ki "Ve ene eşhedü" ve ben de şahadet ederim ki. Yani müezzin şehadet etti. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. Dolayısıyla bu bütün Müslümanlara yönelik olan çağrıyı duyan her bir Müslüman da kendisi tekrarlayacak. Diyecek ki ben de şahidim, ben de tanığım. Yani bütün bedenimle, bütün ruhumla, bütün hayatımla, her şeyimle ortaya korum ki, tanıklık ederim ki, la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Hayata karışmaya tek yetkili odur. Allah kısıtlanamaz, parantez için alınamaz. Gökler ve yer onun, doğu batı onun, evvelkiler, şimdikiler ve sonrakiler, bütün insanlar, bütün varlık ona ait. Kararlar onundur ve ondan başka kimsenin sözü geçmez. İlah o, sevilecek o, korkulacak o, yasa koyacak olan odur. Vahde, biriciktir. La şerikele, ortağı yoktur, dengi yoktur, benzeri yoktur. Ve enne Muhammeden abduhu ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kuludur. Kullukta en güzel örnek odur. Ve resuluhu ve elçisidir. Bu kulluğu bize öğreten de odur. Biz ondan öğreniriz. Buna da şahitlik ederim ben. Ve ardından razıytu billahi rabbe. Ben artık bu bilgilerden, bu imanımı ikrar edişten sonra biliyorum ki, kabul ediyorum ki Allah Rabbimdir ve ben bundan razı oldum. Bütün gönlümde itiraz yok, sıkıntı yok, niye yok, neden yok, ama yok, niçin yok. Razitu billahi rabba, Rab olarak razı oldum Allah'tan. Ve bi Muhammedin Resul'e, ve elçim Muhammed Aleyhisselam'dır. Bana Allahu Teala'nın bilgilerini getiren, benim örneğim, rehberim, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bundan da razı oldum, hoşnut oldum, memnunum. Gönlümde keder yok, sıkıntı yok, daralma, bunalma yok, razıyım. Hem ki seviyorum onu, hem de ona, onun yolunda olmaya karşı muhabbetliyim. İç dünyam rahat, gönül dünyam rahat, zihin dünyam rahat. Yolun gerçek yol olduğunu biliyorum. Ve bil İslam dina ve din olarak da İslam'dan razı oldum, hoşnut oldum, memnun oldum. Dinse ancak o olur, başkası olmaz. Din iddiasına bulunanlar olabilir ama kabul edilmez. Ben bunu kabul ettim derse kişi, غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ, onun günahları bağışlanır. Bu kadar kolay mı? Vallahi Allah'ın elçisi böyle söylüyor. Dolayısıyla ben bugünkü ezanlar neyi ifade eder, ne kadar bunun çağrısındadır, bunun farkında olarak konuşuyorum. Yani Medine günlerinde, Muhammed Aleyhisselam günlerinde, İslam'ın yeryüzünde hakim olduğu, yani bütün toplumsal anlamda Rab olarak Allah'tan razı olunduğu, din olarak İslam'dan razı olunduğu ve elçi olarak Muhammed Aleyhisselam'dan razı olunduğu evler, şehirler ve ülkelerde bu ezanın ifade ettiği anlam ile seküler toplumlarda, demokratik toplumlarda, kapitalist liberal toplumlarda insanların imanlarının yüreklerine sıkıştırıldığı, istemediğimiz bir hayatın bize dayatıldığı, istediğimiz hayatı ise yaşayamadığımız toplumsal zeminlerde okunan ezanların bunu ifade edip etmediğini bilmiyorum. Bu çağrıyı gerçekleştirip gerçekleştirmediğini bilmiyorum. Ancak ben bilerek, yani oradaki cümleleri anlayarak, hoca beni sadece namaza çağırıyor olsa da bütün anlamıyla, yani alışveriş merkezlerinde kulluğa, okullarda kulluğa, caddelerde, sokaklarda kulluğa ya da sayamayacağım bütün alanlarda kulluğa çağırmazken sadece cami sınırlarında bir kulluğa çağırdığının farkındayım. Hayatın tamamına etkin ve egemen olmayan bir çağrı. Bunun farkındayım ama asıl ezanın, yani Bilal'in okulduğu ezanın, Muhammed Aleyhisselam'ın zamanında ve ondan sonraki zamanlarda yeryüzüne Müslümanların okuduğu bu çağrının beni çağırdığı şeyin farkında olarak dinlemek durumundayım, anlamak zorundayım. Ve bu anlamı duyduğumda kendi iç dünyamda Bilal'in ezanını duyarcasına harekete geçip nerede olduğumu farkında olarak ama hangi dünyada yaşadığımı farkında olarak ama hayal görmeden, ortamı Medine zannetmeden kapının dışına çıktığımda Rab olarak Allahu Teala'ya söz hakkı verilmediği, din olarak İslam'a teslim olunmayan, kitap olarak Kur'an'ın sözünün geçmediği, peygamber olarak Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün dinlenmediği bir şarkıcı kadar, bir futbolcu kadar, bir politikacı kadar sözüne ehemmiyet verilmediği bir dünyaya adım attığımın farkında olarak ben bu hadis-i şerifi bir daha anlıyor, bir daha kavramaya gayret ediyorum. Öyleyse bu sözü biz iç dünyamızda tekrar ve tekrar ve tekrar söyleyeceğiz. Gönül dünyamızda bu hakim olacak. Umarım Rabbim bunu yeryüzünde de etkili hale getirecek. Çünkü la havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet sahibi ancak Allahu Teala'dır. Bizim gücümüz, kuvvetimiz yoktur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 1566. rivayette Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kendisini tanıtımıyla alakalı bir bilgi var. Ben diyor Sa'd, Allah ondan razı olsun, Araplar içinde Allah yolunda ilk ok atan kişiyim. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da kendisiyle ilgili böyle cümleleri var ve hemen ardından şunu ekler: bunda övünme yok der. Sahabe-i kiramın da aynı tavra sahip olduğunu biliyoruz. Bunlar övünmek için değil, üzerlerindeki baskıdan kaynaklanan bir cümle. İnşallah devamını okuyayım. Ben Araplar içinde Allah yolunda ilk ok atan kişiyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte savaşa çıktığımızda yanımızda yiyecek olarak asma ve ağaç yapraklarına başka bir şeyin bulunmadığı zamanları da bilirim. Yani yediklerimiz ağaç yaprağı. Hatta bu yüzden dışkılarımız, bizden çıkanlar koyun dışkısı gibi tek düze çıkmaya başlamıştı. Yani onlarınki gibi böyle bir renk, bir durumdaydı. Tıf ağaç yemekten kaynaklanan. Oysa şimdi Esedoğulları din konusunda beni beğenmiyorlar. Sa'd Hazreti Ömer ile ilgili rivayet okumuştuk. Kufe'de kıldırdığı namazı bile beğenmemişlerdi. Şimdi bunlar diyor beni beğenmiyorlar. Dedikleri gibi ise o takdirde ben hüsrana uğramış, amellerim de heba olmuştur. Eleştiriler var. İnsanoğlu bir garip. Sahabe-i kiram Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte olmuş. Kendileri ise sahabe-i kirama bakarak Müslüman olmuş birileri tutup onu eleştirmeye başlıyorlar. Ve bundan dolayı Sa'd da diyor ki ben Araplar için Allah yolunda ilk ok atan kişiyim ama bunlar beni beğenmiyorlar. Biz peygamberimize nelere katlanmıştık ama şimdi bunlar bizi beğenmiyorlar. Bu noktada Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğullarından Mus'ab'ın babasıyla ilgili bir tespiti var. 1567. rivayet de bu konuda. Diyor ki babam hakkında 4 ayet nazil olmuştur. Babam hakkında 4 ayet nazil olmuştur. Tabii bu Mus'ab bin Sa'd'ın tespiti. Onun bilgilenmesiyle babasıyla alakalı cümleleri Diyor ki babam bana şunu anlattı. Bedir Savaşı'nda bir kılıç ele geçirdim. Ki bu rivayeti daha evvel okuduk. Ganimetler paylaşılmadan önce ey Allah'ın Resulü bu kılıcı bana hediye olarak ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu yerine koy karşını verdi. Sonra bir daha ey Allah'ın Resulü bu kılıcı bana hediye olarak ver. Beni gereği gibi savaşmayanlardan biri gibi mi sayacaksın? Ben her şeyimi ortaya koydum. Dolayısıyla bu kılıç benim hakkım demeye çalıştı Sa'd. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu aldığın yere koy buyurdu. Sonra sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir ayeti nazil oldu. Biraz önceki okuduğumuz rivayette biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konu kendisine bırakılınca bu kılıcı Sa'da hediye olarak verdi. Yine annem bana diyor Musab, babasının şu cümlesini aktarırken Sa'd'ın annesi şöyle dedi. Allah sana akraba ile ilişkilerini devam ettirmeni ve anne babaya iyi davranmanı emretmiyor mu? Vallahi Muhammed'i inkar edinceye kadar ne bir şey yerim ne de içerim demişti. Dini öğreniyorlar ama yarım öğreniyorlar. Bakın Sa'd'ın annesi hani zihni gavur gibi çalışıyor. Gerçekten de gavur gibi çalışıyor. Allah sana ne emretti oğlum diyor. Akraba ile ilişkileri devam ettirmeni emretmiyor mu? Sıla-i Rahim'i önemsemiyor mu Rabbin? Evet. Ana babana iyi davranmanı emretmiyor mu? Evet. İşte bak ben senin annenim ve Muhammed'i inkar etmeni istiyorum. Onu inkar edinceye kadar ne yerim ne de içerim dedi. Yani bir bölümünü anlayıp bir yerde durmak. Hani adam namaza yaklaşmayın ayetinin o bölümünü okuyormuş. Ama içkiliyken, sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar bölümünü atarak bunu söylüyor. Namaz kılmadığında da birileri niye kılmıyorsun diye sorduğunda Allah böyle emrediyor diyormuş. Ya da veil ayeti var ya feveylü lil musallin. Vay o namaz kılanların haline. Adam oraya kadar okuyor gerisini okumuyormuş. Yani işine gelen bölümü anlamak, işine gelen bölümü almamak. Evet, akrabaya iyi davranmayı emreden Allah, anne babaya iyi davranmayı emreden Allah, Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber gönderen de Allah. Ama kadın o bölümü kabul etmiyor. Bundan dolayı diyor Sa'd, o ağzı bir sopayla açılıp yiyecek veya içecek koymadıkları sürece hiçbir şey yemezdi. Açlık orucuna girdi oğlu. Dinden dönünceye kadar o yemeyecek içmeyecekti. Ancak ağzını böyle bir sopayla açıyorlar ve bir şeyler koyuyorlardı. Bir süre sonra insana da ana babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik. Bana ana babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim. Lokman suresi 14 ve 15. ayetler nazil oldu. Böylece evet ana babaya iyi davranılacak ama Allah'a isyan olan bir konuda mahluka itaat olmayacak. Sa'd'la ilgili indiği ifade edilen bir ayet-i kerime de bu. 3. ayet-i kerime ise bir konuyu izah anlamında, vasiyet anlamında Musab böyle söylüyor. Yine bir defasında diyor Sa'd, ben hastayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldiğinde ey Allah'ın Resulü malımın tümünü vasiyet edeyim mi diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmamamı istedi, söyledi. Yarısını dedim yine hayır dedi. Peki 1/3 diye sorduğumda ise sustu. Sonrasında insanlar bu olaya dayanarak malın 1/3 vasiyet etmeye başladılar. Yani vasiyetin ancak 1/3 olacağı ilkesi Sa'd'ın bu tavrıyla şekil buldu. Dördüncü saatle ilgili bilgi ise şu: bir seferinde de Ensardan bir adam yemek yaptı, davette bulundu. Davette bulunanlar yediler ve sarhoş olana kadar da içki içtiler. Bu içkinin haram kılınmasından önceydi. Sarhoş olunca da Ensar ile muhacirler birbirlerine karşı övünmeye başladılar. Ensar diyordu ki Ensar daha üstündür. Muhacirler de hayır, muhacirler daha üstündür. Kafa yerinde değil ve konuştukları konu imana dair. Yani Ensar'ın fazileti, muhacirin fazileti. Bunun üzerine Ensar'dan bir adam deve çenesi kemiğini kaptı ve Saad'ın burnunu yardı. Bundan dolayı Saad'ın burnu yarılmış olarak kaldı. Bu olay üzerine de Rabbimiz Maide suresi 90 ve 91. ayet-i kerimeleri indirdi. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar, fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Bu ayet-i kerimelerle Müslümanlar da bundan vazgeçtiler. Rabbim bizleri de muhafaza buyursun inşallah. Bu dört konu Saad'ın da dahil olduğu dört konu olarak Musab yani oğlu tarafından da tespit edilmiş, bize bu şekilde aktarıldı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 1585. rivayet, Saad'ın oğullarından Musab şöyle aktarıyor: babam Saad bin Ebi Vakkas ailesine şu beş şeyi emreder ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde dua ettiğini onlara söylerdi. Biz de öğrenelim Saad'ın ailesi gibi. Allahümme inni e'udhu bike minel buhul ve e'udhu bike minel cübn ve e'udhu bike en uradde ila erzilil umur ve e'udhu bike min fitneti dünya ve e'udhu bike min azabil kabr. Allah'ım, cimrilikten sana sığınırım. Korkaklıktan sana sığınırım. Ömrün en kötü döneminden, ihtiyarlıktan, bunama halinden sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden, imtihanlarından sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Biz de oğullarımıza, kızlarımıza, ailemize bu beş şeyi söyleyeceğiz. Bu beş şeyi emredeceğiz. Onların sığınacağı, korkacağı, sakınacağı şeyler bunlar olmalı. Oğlum, aman arabanı temiz tut. Evinin kenarını şöyle yap. İşinin gücünü şu şekilde oluştur. Derslerini böyle eyle. Elbisem şu şekilde olsun. Aman şunlara şöyle davran. Bizim nasihatlerimiz, öğütlerimiz, korkularımız, sığındıklarımız ve çocuklarımıza da söylediğimiz öğütler, tavsiyeler, insanların birbirlerine nasihatleri de bu veçede, bu durumda. Oysa Saad bin Ebi Vakkas'tan öğrendiğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu cümlesi bize nelerden asıl sakınmamız, sığınmamız, korunmamız gerektiğini de öğretiyor. En başta cimrilik var. Cimriliğin en kötüsü, anlayabildiğim kadarıyla, kişinin en kolay yapacağı şeyden vazgeçmesi. O da tebessüm ve dua. Dil güzelliği. Teşekkür etmiyor adam. Ne kadar cimri. Yani bir salavat getirmiyor Muhammed Aleyhisselam'ın adı anıldığında. Ne kadar cimri. Ya da hanımını gördüğünde gülümsemiyor adam. Beraber olduğu insanlara merhabalaşırken karşı karşıya kaldığında arabadaki adam benzinci olan kardeşine, bekçi olan dostuna, kapıda karşılayan kimseye, çay getiren arkadaşa gülümsemiyor. Ne ona ne o da ona. Ama bir yerde kasiyer olduğumuzda, bir esnafın tezgahında durduğumuzda, kapitalist bir sürecin bir noktası olduğumuzda nasıl da gülüyoruz? Gülmemizi de istiyor zaten patronlar. Dikkat diye yazmış adamın biri deposunun mağazaya giriş bölümüne. Dikkat, podyuma çıkıyorsunuz. Yani arkada çalışan işçiler ne kadar mutsuz olursa olsunlar, evleri sıkıntılı, aileleri geçimsiz olursa olsun, biraz sonra mağaza bölgesine geçeceklerinde yüzlerine sahte bir gülümseme koyacaklar ve öyle geçecekler. Niye? Mal satışı için bu lazım. Akşama kadar yüzleri sahte bir gülümsemeyle duran kimseler, içleri dertli de olsa. Fakat akşam olunca kocasına gülecek bir kas yok artık. Akşam olunca hanımına varınca tatlı bir söz söyleyebilecek güç yok. Olur mu? Cimrilikten Allah'a sığınıyoruz. Bütünüyle hayatı paylaşmamak, verilen nimetler bize sadece kendi bacağımızın arasından yiyelim diye verilmedi ki. Sadece kendi evimizde kendimiz olarak bir ben doyayım, bir bana yesin, bu benim diye verilmedi ki. Kaldı ki paylaşıldıkça nimetler de zevkli hale gelir, tatlı hale gelir. Bu gavur kültürüdür. Adamlar içki içerken bile duvara dönük içiyorlar. Kendi başlarına zıkkımlanıyorlar. Oysa yani Müslüman coğrafyanın günahkarları bile otururlar. Yani birlikte 5-6 kişi aynı naneyi yiyorlar. Hiç olmazsa bir şamata, bir ortam var. Günahta bile. Örneğimden dolayı bağışlayın. Ama Müslümanın hayatı başkalarına doğru bir cömertliktir. Sürekli bir paylaşımdır. Misafir olarak ya da insan olarak her halde. İkinci sığınacağımız konu korkaklık. Korkaklıktan Allah'a sığınıyoruz. Cesaret. Her noktada Müslümanın yetkin olması, atak olması, kulluk gereği adına çabalamam gerekiyor. Çünkü korkaklığın bir tık aşağısı zillettir. Evet, sakin olmak lazım, vakarlı olmak lazım, yumuşak huylu olmak lazım. Karıncayı bile incitmemek gerekir. Ama bu zillete dönüşürse Allah muhafaza. Müslüman cesurdur. Kulluk noktasında yapması gereken bir şeyde hiç kimseden çekinmez. Birileri şöyle diyecekmiş, böyle diyecekmiş. Bunu dert etmez ki Müslüman. Ben Allah adına yaşıyorum. Allah'ın arzında, Allah'ın kuluyum çünkü. Ömrün en kötü döneminde, ihtiyarlıktan da sana sığınırım. Şimdi erzelil umur, Kur'an'da da bu ifade geçiyor ya. Anlayabildiğimiz kadarıyla bilirken bilmez olmak, bunamak. Ya Rabbi sen bizi koru. Yani kulluğu bile unutacak hale gelmek. Rabbim kitabı okuyan Müslümanların inşallah zihinlerinden bu akledişi almaz. Ne dediği belli olmaz hale gelmez inşallah. Biz de bunu Allah'a sığınıyoruz. Peygamberimiz sığındı çünkü. Dünyanın fitnesinde, çekiciliğinde, dünyanın bütün nimetleri çok az, çok çabuk gidiyor oysa. Baharlar çok kısadır. Ama insan hep onu bekleyerek onunla aldanır. Gençlik çabuk geçer. Ama insan hep bununla aldanır. Mal insana çok kötü bir ortaktır. Aldatır, ihanet eder ve başkasının eline çok çabuk geçer. Ama insan hep ona dönük yaşar. Ya Rabbi dünyanın fitnesinden de imtihanlarından da sana sığınırım. Ve son durak kabir. Kabir azabından, kabrin fitnesinden de sana sığınıyoruz Rabbim. Onun azabı kötüdür. İlk durağı kolay geçen diğer duraklardan da kolaylıkla geçecektir çünkü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan sığındı. Biz de öyle yaptık Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya gayret ediyorum. Ve Sa'd bin Ebi Vakkas'ın rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. Mus'ab bin Sa'd'ın rivayet ettiğine göre babası şöyle dedi. Lat ve Uzza adına yemin etmiştim. Biliyorsunuz Lat, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğin ilk yıllarında Taiflilerin büyük putuydu. Uzza da yine hatırladığım kadarıyla o bölgede, yani Mekke bölgesinde insanların değer verdiği bir put. Hubel var, bir de Menat var, Medinelilerin önem verdiği. Hubel, Kabe'nin içinde hatırlayabildiğim kadarıyla. Ama yemin ederken genelde bu ikisi üzerine yemin ediyorlar anlayabildiğimiz kadarıyla. Lat ve Uzza adına yemin etmiştim. Putlar adına. Cahiliye döneminin kutsalları adına yemin etti. Ardından arkadaşlarım dedi ki kötü bir söz söyledin. Ne yaptın sen? Biz bu cümleyi bıraktık. Biz onlara imanı bıraktık. Lat'ın peşine gitmiyoruz. Uzza'nın peşine gitmiyoruz. Onlar adına yemin edilmez. Ne yaptın? Kötü bir söz söyledin dediler. Hemen Resulullah'a geldim. Yeni Müslüman olduğum için bilmeden Lat ve Uzza adına yemin ettim dedim. Ağzımdan bu cümleler çıktı ama ben bunu bilmeden yaptım. Yeni Müslüman oldum çünkü. Evet, imanım kesinlikle Allah'a. Ne Lat, ne Menat, ne Hubel, ne Uzza benim gündemde değil. Ama dilimiz alışmış. Yıllardır bununla yetiştik, bununla eğitildik. Okullarda böyle öğretildi. Sokak bunu söyledi. Ekonomik dünya bunu bize anlattı. Dilimizde bu cümleler var. Sahiplenmeler, aidiyetler buna göre oluştu gibi. Böyle dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç defa La ilahe illallah vahde de, sonra sol tarafını üç defa tükürüp şeytandan Allah'a sığın ve bir daha böyle deme. La ilahe illallah vahde, La ilahe illallah vahde, La ilahe illallah vahde diyeceğiz. Sol tarafı üç defa tü tü tü diye tükürürcesine bir ses veriyoruz ve Allah'a sığınıyoruz şeytandan. Euzu billahi mineşşeytanirracim diyoruz ve bir daha bunu demiyoruz inşallah. Demek ki imanımıza ters cümleler ağzımızdan çıkıverirse bu şekilde bir tövbeyi de Sa'd bin Ebi Vakkas'tan öğrenmiş olduk. Allah onlardan razı olsun, bize bu bilgiler de onlar vesilesiyle akıyor. 1593. Sa'd bin Malik ve Ebu Hureyre'nin rivayet ettiklerine göre, demek ki ikisi de rivayet etmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım Medinelilerin bu şehrini bereketli kıl. Medinelilerin sağlarını bereketli kıl, mütlerini bereketli kıl. Yani tartılarını. Allah'ım İbrahim aleyhisselam senin kulun ve dostundur. Ben de senin kulun ve Resulünüm. İbrahim Mekkeliler için sana dua etti. Ben de Medineliler için sana dua ediyor, istiyorum. İbrahim aleyhissalatü vesselam Mekkeliler için senden ne istediyse ben de Medineliler için onun iki katını istiyorum diye dua etti. Ve şöyle buyurdu. Kuşkusuz Medine meleklerle kuşatılmıştır. Her bir yol ağzında onu koruyan iki melek vardır. Bu yüzden Medine'ye veba ve deccal giremez. Her kim Medine hakkında bir kötülük isterse Allah onu tuzun suda erimesi gibi eritir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz ve 1604. hadis-i şerifi okuyacağım sizlere inşallah. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam garip bir din olarak başladı ve başladığı gibi garip hale dönecektir. İnsanların bozulduğu bir zamanda ne mutlu o gariplere. Ebul Kasım'ın canını elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki yılanın deliğine çekilmesi gibi iman da şu iki mescide, yani Kabe ile Mescid-i Nebevi arasına girip sıkışacaktır. İslam garip başladı. Bir kadın, bir çocuk, bir adam ve bir köle, Ebu Bekir, Zeyd, Hatice ve Ali radıyallahu anhum, onlarla başladı. Kimse yok, herkes düşman. Sadece onlar dillendirdiler, onlar yaşama cesaretinde bulundular. Sonra bir çoğaldı. Tekrar bu hale düşecek. İslam'ın yaşanması eleştirilecek, kötülenecek, beğenilmeyecek haller olacak yeryüzünde zaman zaman. Ne mutlu o gariplere ama. Yani kimse bu yolda yürümezken ben yürüyeceğim diyenlere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne mutlu diyor. Ve İslam'ın son günlerinin de iki mescit arasında olacağını sanki bize ifade ediyor. Dolayısıyla ben de bu dini öğrenirken Mekke ve Medine olarak Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın hayatı ve ayetlerin indiği merkezler olarak anlamaya gayret edeceğim inşallah. 1605. rivayet de okuyayım. Hemen ardından yine Medine ile ilgili. Sa'd bin Ebi Vakkas aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Benim bu mescidimde, Mescid-i Nebevi'de kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hariç diğer mescitlerde kılınan 1000 namazdan daha hayırlıdır. 1000 namazdan daha hayırlıdır Medine mescidinde kılınan namaz. Mekke'deki Kabe hariç. Mescid-i Haram hariç diğer mescitlerde kılınan 1000 namazdan daha hayırlıdır. Mescid-i Nebevi'de kılınan namaz dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. 1621. rivayeti okuyayım inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müstedini okuyoruz. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın rivayetlerinden inşallah bu sonuncu rivayet olsun. Amir bin Sa'd babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir. 1574. rivayete döndüm. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aliye'den dönerken Muaviye oğullarının mescidine uğradı. İçeri girip iki rekat namaz kıldı. Biz de onunla birlikte kıldık. Ardından Rabbine uzunca duada bulundu, dua etti. Sonra bize yönelerek şöyle buyurdu. Rabbimden üç şey istedim. Bana onlardan ikisini verdi, birini vermedi. Rabbimden ümmetimi kıtlıkla helak etmemesini istedim. Bu istediğimi kabul etti. Ümmetimi suda boğarak helak etmemesini istedim. Bu isteğimi de kabul etti. Ümmetimi birbirine düşürmemesini istedim. Ancak bu isteğimi kabul etmedi. Ümmetimi birbirine düşürmemesini istedim. Ancak bu isteğimi kabul etmedi. Dolayısıyla Adem'in oğullarıyla birlikte başlayan kavga yeryüzü tarihi boyunca devam etti. Tevhid ve şirkin kavgası. Ama öte yandan ben Müslümanım diyen insanlar da tarih boyunca birbirleriyle kavga ettiler. Özellikle İsrailoğulları birbirleriyle kavgada bulundular. Hristiyanlar birbirleriyle kavgada bulundular. Ve Müslümanlar da maalesef bu fitneden uzak kalamadı. Haset eden hasetçiler, ara bozanlar ve gönüllerindeki kin buna neden oldu. Dünyevi istekler, güç kuvvet kaygıları, siyaseten iktidar olma çabaları Müslümanların birbirlerini yemelerine, birbirleriyle kavga etmelerine sebep oldu. Özellikle son dönemde, son 100 yılda, 100-150 yıl içerisinde kafirlerin etkin ve egemen olduğu bir dünya sistemi içerisinde Müslümanlar kendi benliklerinden de uzak, kendi tercihleri de yok. Onlar tercihte bulunuyor. Müslümanlar onlara piyon durumunda yaşıyorlar. Rabbim bu zilletten, bu meskenetten de biz Müslümanları muhafaza buyursun. Sadece onun adına onun istediği bir hayatı yaşamayı ve onun istediği bir kavganın içinde bulunmayı da bize nasip etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.